Müzikte iz bırakanlar. Hazırlayan ve sunan Seçil Öztan, Ekrem Öztan. Sevgili Müzikte İz Bırakanlar dinleyicileri, bu hafta programımızda çok ünlü, müthiş, başarılı ustamızı ağırlıyoruz. Kemanın harika çocuğu, dünyaca ünlü devlet sanatçımız Sunakan stüdyomuzda. Hoş geldiniz, şeref verdiniz.
Hoş geldiniz.
Estağfurullah, teşekkür ederim.
Onurlandırdınız bizi, taçlandırdınız. Teşekkür ederiz geldiğiniz için.
Ben teşekkür ederim.
Efendim çok heyecanlıyız gerçekten sizi ağırlamaktan. Haftalar öncesinden bu heyecanı taşıyoruz. Geleceğinizi duyduğumuzdan itibaren. Öncelikle müzik hayatınızdan bahsetmek istiyorum ve sizin dilinizden de anlatmanızı rica edeceğim. Doğduğunuzdan beri keman sizin bir hayatınız, bir uzuvunuz adeta, kolunuzun uzuvu. Nasıl başladı sevgili hocam?
Aslında doğduğumdan beri kulağım tabii keman sesiyle dolu. Çünkü babam da kemancıydı.
Evet. Nurikan.
Evet, eskiden kalma bir kemancı. Yani padişah zamanından, Muzika-i Humayun'dan. Evet. Babam 7 yaşında oraya gitmiş. Yani kendi babası vefat ettikten sonra işte bir tanıdıklar vasıtasıyla Muzika'yı yazdırmışlar. Yani konservatuvar demeyeceğim ama konservatuvar gibi bir şey tabii o zaman. Saraya vermişti. Askeri okul oralarda.
Evet.
Yani sarayda bir bando var. Bir Atatürk'a orkestra var. Bir de işte bildiğimiz çok sesli orkestra var. Babam 7 yaşında gitmiş. Ve asker kıyafetinde. Böyle resimleri var eski. Ve ondan sonra da işte keman hocası da Ekrem Zeki Üngör.
Yani, İstiklal Marşımızın bestecisi.
Evet, İstiklal Marşımızın bestecisi. Sonra işte neyse annemle evlenmişler falan filan. Uzun lafın kısası ben hep kulağımda keman sesi vardı.
Evet.
Ve Ankara'da başladım yani keman çalmaya. Aslında özel bir şeyim yoktu. Hiç hatırlamıyorum öyle. Yani babamın kemanını elleyeyim de ondan sonra işte ben de çalayım falan. Hiç öyle bir şey hatırlamıyorum. Birdenbire kendimi elimde kemanla buldum. Çünkü neden? Hala da devam ediyorum o huyuma. Çok sakar bir çocuktum. Biz hamam önünde otururduk ve dizlerimin ve dirseklerimin yarasız olduğu bir şeyi hatırlamıyorum. Hiçbir resimde yarasız halim yok. Ve annem de özenir, giydirir, midirir, işte dikiş diker, temiz pak olayım diye, cici kız olayım diye. Bir gelirim karrevan içinde. Hay Allah, ne olacak bu ilkokula gidinceye kadar. Sonra bir gün babam demiş ki yahu gideyim ben şuna bir arayayım ulusta belki bir küçük keman buluruz. Belki hoşuna gider de hani birazcık içeride evde vakit geçirebilir diye.
Bir gün elinizden tutuyor değil mi? Beş yaşındasınız o zaman.
Beş yaşındayım evet. Beş buçuk evet. Ulus'un heykelinin arkasında böyle bir çalgıcı dükkanına gittik. İşte mandolin satıyor. İşte birkaç keman vardı hatırlıyorum öyle utlar falan var. Evet. Oradan bir keman aldık. Dörtte bir keman. O hala duruyor bende. İlk başladığım keman. Evet. Yani normal bildiğimiz kemanın ebatının dörtte biri. Evet. Çeyrek keman. Sonra işte eve geldik. Babam şöyle bir şey etti. İşte o kendi kemanından bir sesler falan verdi. Ben de kulağım var mı diye onu ölçüyor şimdi. İyi, doğru ses verebiliyor muyum diye. Sonra babam yani beni 12-14 yaşıma kadar hep çalıştırdı. Yani çalıştırdı dediğim hocanın verdiği dersleri hazırlattı bana. Aynı hani küçük çocuklara problem çözdürülür yahut yazı yazdırılır.
Evet.
Okula hocaya hazırlanır, ders hazırlanır gibi babam hazırladı. Ve bir arkadaşına ilk hocam olarak onu götürdü. O da böyle saman pazarında Çıkrıkçılar Yokuşu'nda işte o eski Ankara'nın eski hali bir hocaya. Hulusi Bey diye Hulusi soyadını hatırlamıyorum şu anda. Babamın o da kışlı arkadaşı yani onunla çocukluk arkadaşı. Onunla ders almış. Bir defa kemanın tutmasını ondan öğrendim. Notaları ondan öğrendim. Yani ABC'yi bilmeden Doremi'yi öğrettiler.
Evet.
Bir 6 ay kadar o Hulusi Bey'den ders aldım. Sonra bir süre sonra babama dedi ki sen dedi salonda otur. Yani aynı odada olma. Çünkü babam da merak ediyor. Çünkü eve gideceğiz. Ben 5,5 yaşındayım. Bir şey yani hatırlamayabilirim hocanın dediğini. Babam da onun için dinlemek istiyor. Ders verilen odada olmak istiyor. Hani bana doğru şeyler versin diye. Hocanın söylediğini yerine getirmek için. Sonra peki dedi babam. Çıktı tabii biraz bozularak. Diğer odada bekliyor. Sonra bir gün bir şey hatırlamıyorum ne, yani problemi hatırlamıyorum ne olduğunu. Bu ve çok kibar bir beydi. Zannediyorum vefat etmiştir şimdi. Yani yaşayacağı böyle düşünüyorum. İşte ne bileyim işte lütfederseniz bana şurayı çalar mısınız diyor bana. Estağfurullah diyor ondan sonra. Ayağınızın turabı olayım yapmayın diyor. Allah Allah ne diyor bu adam diye düşünüyorum yani. Necek olacak o kadar kibar bir adam. Bir gün kızdı bana kas kafalı dedi. Ben de kimse bana böyle bir şey evde de duymamışım bunu. Neyse eve gittik babamla beraber döndük. Ben ağlıyorum gitmeyeceğim derse diye. İlk defa hayatımın tek baş kaldırması bu. Yani anneme babama. Niye falan dedi herhalde söyledim böyle böyle dedi hoca diye. Neyse o hocayı değiştirdik. Ondan sonra işte belki hayat hikayemde okumuşsunuzdur. Bir sürü hocalardan ders aldım.
Evet.
Biri hariç hepsi yabancıydı. İlk hocam Walter Gerhard. Ondan sonraki hocam Gilbert Bak. Bunlar hepsi savaş içinde Türkiye'ye gelmiş.
Çok özel bir
hocam. Yani Yahudilerdi yani
evet.
Hitler şeyinde kaçanlar.
Ülkemize sığınan.
Evet
ve ülkemizin kucak açtığı.
Tabii sonradan öğreniyorum ki yani bütün üniversitelerin hala onların talebeleri yalnız konservatuvar değil. Yani bir sürü bilim adamı, ilim evet. adamı gelmiş tamam. Ondan sonra o da orkestrada çalardı. Ondan sonraki hocaların hepsi orkestrada çalardı yani. Hem gelmişler hem ders veriyorlar hem Cumhurbaşkanlığı. O zaman Riyaseti Cumhur
Filarmoni Orkestrası.
Filarmoni Orkestrası'ydı adı. Ondan çalıyorlar. Orada çalıyorlar. İşte ben de çalışıyorum işte ilerliyorum falan filan. O sırada sağda solda konservatuvarda bir resital verdim ilk defa. Şimdiki şeyde. Ne kaymakamlığı orası şimdi?
Şimdi Cebeci'deki kampımızda.
Evet, eski okulda.
Şimdi Mamak Belediyesi.
Mamak Belediyesi, evet.
Bağlı bir kültür merkezi.
Evet.
Orada hocam resital verdiğinizde konservatuvara girmiş miydiniz? Girmişsiniz tabii.
Hayır, daha girmediniz. Hiç okumadım konservatuvara. Evet, geçenlerde evet, hatta birisi, bir arkadaş şu anda ismini hatırlamıyorum. Konservatuvarla ilgili bir şeyler hazırlıyormuş. Ya bir yazı ya bir film bilmiyorum. Oradaki yaşantını dedim ben orada hiç yaşamadım. Gerçi bütün o konservatuvar hikayelerini şimdi sonradan arkadaşlarım olanlar. Yani işte Güler Aykal, Kora Çalgan, Sumru Çalgan falan. Yani bütün o nesil. Bütün hikayeleri bilirim. Her seferinde 32. defa anlatılsa gene hep beraber güleriz. Herkes de zannediyor ki ben orada okudum. Yani Ankara'da hiç okumadım. Yani konservatuvara hiç girmedim. Hep özel hocalarla çalıştım. Gerhard'a gittik. O da çok hoş bir insandı ve iyi bir kemancıydı anladığım kadarı. Sonradan dinledim bir iki konserini yurt dışında. Babama dedi ki tabii memnuniyetle dedi veririm dedi ders ama bir şart var Nuri Bey dedi böyle maymun gibi orada burada konser verdirmeyeceksiniz dedi. Hani becerikli maymunlar gibi. Tabii dedi babam zaten hiç sevmediği şey böyle hani gösteriş falan. Onlar o hocayla çalıştım yani asıl temeli Gerhard attı yani evet. Kemancı temeli mi? Ondan sonra işte Gilbert Bak'la çalıştım, Amar'la çalıştım, kısa bir süre İzzet Albayrak'la çalıştım. En sonunda Liko Amar'la çalıştım. İşte o sırada bu meşhur lafı edilen kanun çıktı. Evet.
Hocam o kanuna girmeden önce sizin buyurun. Çok güzel bir Ağır Zeybek Adnan Saygın hocamızdan, Ağır Zeybek rahmetli Ferhunde hocamızla birlikte yaptığınız bir kaydınızı dinleyelim. Ondan sonra yurt dışı maceranızı...
Oldu. Maceralar uzun.
Evet.
Bu yaşa kadar.
Bütün bir ömrü kaplıyor.
Evet. Adnan Saygun, Demet Suite'inden Ağır Zeybek. Sunakan hocamız ve rahmetli Ferhunde Erkin hocamızdan dinliyoruz efendim. Thank you. Sevgili hocam, şimdi gelelim sizin ve İdil hocamızın adıyla anılan meşhur harika çocuk yasasına ve ondan sonraki macerayı sizden dinleyelim efendim.
Peki, şimdi bu işte ben ilk konserimi Ankara Radyosu'nun büyük stüdyosunda orkestrayla verdim. O orkestrada babam da çalıyordu, hocam da çalıyordu. Fakat babamı arkadaşlar çıkarttılar. Sen burada kalp şeyinde heyecandan ölürsün dediler. Sen şey odasına, seslenme odasına git dediler. İşte benim de ayağımın altını bir podyum koydular. Çünkü o zamanki o eski mikrofonlara boyum yetişmiyor. Yani kemanın sesi yetişmiyor. Mozart'ın La Majör Konçertosu'nu çaldım orkestrayla. Herhalde Ferit Anlar'dı orkestra şefi şu anda. 9 yaşındaydım o zaman. Tabii bu biraz değişik bir konser oldu Ankara. O zamanki küçük Ankara için ve müzik severler için de.
Evet.
Bu ilk ciddi konserim. Ondan sonra ondan bir iki kısa bir süre önce İdil bir konser yaptı. Tabii İdil benden 5 yaş daha küçük. Daha bir sansasyonel oldu tabii. Ayakları pedale yetişmiyor falan o derecede. İşte ikimiz de biraz artık Ankara'da konuşulmaya başladık.
Ne güzel. Küçücük yaşlarda.
Ondan sonra işte bir kanun çıktı. Meşhur kanun. İdil Biretsun Akan adıyla. Biz yollandık. Beni önce İtalya'ya yolladılar. İdil'i Fransa'ya.
Fakat orada değil mi? İtalya'da da öğrenimize başlıyorsunuz. Daha sonra
Paris'e.
Daha sonra Paris. Çünkü ama niye İtalya'da başlıyorum? Çünkü İtalya'ya gittik. Babam biraz İtalyanca bilirdi.
Evet.
Zaten hamam önünde oturuyorduk. Biz hamam önünden Roma'ya. Düşünün birdenbire. İlk defa uçağa biniyorum zaten. Ne oluyor bunu da anlamıyorum. Ne oluyor? Ne
bir anda dünya farklılaştı.
Tabii gayet tabii.
Dil bilmiyorsunuz.
Hiçbir dil bilmiyorum. Zaten Türkçenin dışında. Evet. Ondan sonra işte orada bizi birileri karşıladılar. Allah Allah işte arabayla bir otele gideceğiz. Gidiyoruz. Bakıyorum böyle çam ağaçları renkli renkli lambalar yanıyor. Noel günüymüş meğerse. Haberim yok Noel'de. Ne süslemeden ne şeyden. Tabii. Ve savaştan sonra 48 yıl son günleri. Neyse gittik orada otelde kaldık falan filan birkaç gün. Sonra bayram tabii tatil. Noel tatili, yılbaşı tatili orada da. Birkaç gün sonra babam beni elimden tuttu şeye götürdü. Önce herhalde seferde gittik hatırlamıyorum onu. Konservatuvara gittik. Beni orada neydi ismini şu anda unuttum. Bir hocaya yollamışlar. Serrato diye bir hoca. Hı. Babam gitti dedi ki biz Maestro Serrato'yu göreceğiz dedi. Niye dedi adam sordu böyle. Ben anlamıyorum bir şey ama halinden böyle şaşırdı adam. E dedi buna dedi ders verecek. Öldü dedi.
Evet.
Ya. Hoca öldü dedi. Ne? Ne zaman öldü? Vallahi 4-5 ay oldu dedi öleni. Buranın evet. haberi yok. Ya haber vermemişler bilmiyorum yani. Kimin kabahati adamcağızın öldü. Adam ölmüş de yani kim kimse haber vermemiş. Bakanlar falan. Ya öyle de ne olacak ben yani istediğim yere gidemem ki. Zaten buradan bir şey olması lazım.
Tabii ki.
Bakanlıktan gelmesi lazım. Emirin. Ondan sonra işte yazıldı çizildi. Aradan bir 6 ay geçti. O 6 ayda bir tanıdık bir hoca vardı İtalyan. Birkaç ay Türkiye'ye gelmişti. O da biliyor benim orada olduğumu. Şaşırmış o da yavrusu bunun sen nasıl geldin? Nasıl yolladılar Serrato'ya diye. O benim de hocamdı diyor. O öldü diyor ne kadar zaman önce. Neyse ben orada dedi ki sen gel bari burada bekleyinceye kadar benim sınıfa gir. Beni orada bir sınav gibi bir şey yaptılar. 6. sınıfa aldılar.
Evet.
Ben tabii artık birkaç ayda ya çatır çatır İtalyanca konuşuyorum. Ama yazmak yok. Duyduğum kulak şeyi. Konuşuyorum işte arkadaşlar edindim falan filan. Aradan işte yani ilk yolculuktan sonra bir 6 ay geçti. 6 ay sonra bir haber geldi seferde. Fransa'ya gidiyorsunuz. İşte Paris. Gabriel bu yoldan çalışacaksınız. Tamam dedik. Ondan sonra İtalyan hoca dedi ki ya bari 15 gün daha kaldı sınav var dedi. Sınav bari 7. sınıfa geçti öyle gitti. Öyle gitti. Neyse orada birkaç arkadaş edindim. Ben şimdi aklıma geldi bir yani... Bayağı böyle mektuplaştığım birkaç İtalyan arkadaşım vardı o sınıftan. Birkaç aydan beri mektup falan almıyorum. Belki de vefat etmiştir. Çok sevimli bir arkadaşım vardı. Neyse. Hep araya şeyler gidenler geliyor bir yaştan sonra.
Evet.
Oradan kalktık Fransa'ya gittik. Paris'e.
Yepyeni bir macera.
Yeni macera.
Başka macera. Daha,
si demesini. Başka si no demesini öğrenmişken. Başka bir dil.
Başka.
Hiç yani Fransızlar da hele o senelerde hiç yabancı dil konuşmazlardı. Sokaktaki adam konuşmazdı yani belki. Özellikle yabancı dile meraklısı olanlar konuşuyordur. Fakat her şey yabancı İtalya'dan sonra.
Sevgili hocam izniniz olursa buyurun. Paris macerasından önce de bir müzik daha dinleyebilir peki. miyiz sizden? Yine Adnan Saygun'un Demet Suite'inden Horon Suna hocamızdan ve rahmetli Ferhunde hocamızdan dinliyoruz efendim. Thank you. Evet hocam, kaldığımız yerden bu güzel eserden sonra devam edelim. Gelelim Paris macerasına. Evet.
Nerede kaldık? Ha, orada da babam da Fransızca bilmiyor, ben de bilmiyorum tabii. Annem hiç bilmiyor. O zaman annem evet. Neye uğradığını şaşırdı. Bir İtalya, bir Fransa. Sonunda 9 sene annemle kaldım Fransa'da. Babam döndü Ankara'ya. Evet, ondan sonra orada talebe müfettişi o seneler, aylardan da Haziran falan. Yani yaza geliyoruz, tatil zamanına geliyoruz. Hem tercüman olarak hem beni tanıtmak için hocaya götürdü. Gabriel Buyon'a götürdü. O da çok sempatik ve çok iyi bir kemancıydı ve çok iyi bir hocaydı. Ve ilk gençliğinde, bu da değişik bir anekdot, mümkün olduğu kadar kısa anlatmaya çalışayım. 1930'lu yıllarda, yani İzmir'in en karmaşık olduğu devirde, dönemlerde İzmir'de genç bir kemancı olarak konsere gelmiş. Ve Tayyare Sineması'nda bir konser resital varmış. İşte bir de cam mekan varmış. O da gelenlerin resimlerini koyarlarmış. İşte o haftanın solisti falan filan. Babam da tabii kemancı ama o artık orkestrada falan çalmıyor. Şeyde böyle hafif bir müzik orkestrası, hafif müzik orkestrası kurmuş. Kendi küçük bir orkestra, yabancılar da var. Meraklıymış, konsere gitmiş ve birine tutmuş, işte Ahmet Efendi, Mehmet Efendi, kim bilmiyorum oralarda. O resmi Rabdiye'den yürüttürmüş, yani çaldırmış kendisine.
Evet.
Ve ben o hocaya Paris'e gidiyorum. Kesinlikle. Seneler sonra babam annemle evleniyor, ben doğuyorum, oralara gidiyoruz, buralara gidiyoruz falan. Yani nereden nereye? Hoca da şaşırdı zaten. Neyse, bunu araya sıkıştırmış oldum.
Ne güzel oldu.
Hoca beni dinledi. Dedi ki iyi dedi. İyi çalıyorsun dedi. Ama dedi hiç unutmuyorum. Sivrisinek gibi çalıyorsun dedi. Yani çok şey.
Ses az geliyor.
Cılız. Evet. Ve aynı ben, çünkü hiç çok utangaç bir çocuktum. Yani böyle ağzım laf yapmazdı pek. Hatta benim babamın arkadaşlarından Mükerrem Berk çok güzel taklidimi yapardı. Anlatıyor, bir şey soruyorsun ha. Bugün çalıştın mı? Evet. Bilmem bir şeye gittin mi? Hayır. Yani sesimi duyan yok yani. Keman da öyle çalıyorum herhalde. Yani insan nasılsa öyle çalıyor. Sonra hoca dedi ki sen kavga eder misin hiç arkadaşlar? Yok etme. No, kafamda böyle sanırım. No dedim. Herhalde şeyde biliyorsunuz yani yurt dışından şey deyince böyle böyle yaparlar. Sağa sola sallarlar kafayı. Biz de böyle hayır. Aa, çık deriz.
Siz de yukarıya doğru. Evet, onlar da sağa sola. Evet.
Yok dedi, etmek lazım dedi. O zaman dedi yani bak bu müziğin burasında mesela, o zaman diyorum ona bir Mozart çalmıştım. Bak mesela burada dedi Mozart kızmış, biraz isyan ediyor dedi. Çünkü orada bir crescendo var, orada bir yerde forte var ve ondan sonra bir özür dileme yeri var. Hakikaten yani müzikte o. Yani o da şey, hayat orada. Hayatta esas kavga da edeceksin, bağıracaksın da şey yapacaksın ama öyle pısırık pısırık çalmayacaksın dedi. O benim kulağıma küpe oldu, küpe takmıyorum ama hiç... O esas küfe oldu ömrüm boyunca. Evet, ondan sonra hoca tatile gitti. Dedi ki ben Eylül'de deneyeceğim, sınava gireceksin. Allah Allah. Peki hadi, babam başladı gene eski usul çalıştırmaya bütün eserleri. Epey bir çok eser vardı gelmedi. Giriş sınavı bu konservatuvara. Neyse, hoca Eylül'de geldi. Sınava da girdik. Girdim yani. Benim devrimde ve şimdiye kadar çoktan değişmiştir tabii. Bizdeki kadar sık olmasa bile okulların programları arada bir değişiyor biliyorsunuz dışarıda da. Konservatuvarda o zaman bir giriş, yani bir yüksek bölüm var, bir de alçak bölüm demeyeyim ama yani hazırlık bölümü gibi bir şey var. Normal olarak hazırlığı alınırsa 8-9 sene sürüyor diploma alıp çıkmak. Beni yüksek bölüme aldılar. İşte ondan sonra yarı birleşti. Bir de Fransızca hocası tutuldu, bilmem ne hocası tutuldu. Hatta onlar işte biraz öğrenmeye başladım arkadaşlardan, çat pat konuşa manuşa. Ama esas keman diplomamı aldıktan sonra Fransa'ya, Paris'e adapte oldum. Evet. Çünkü 3 senede bitti konservatuvar. Evet. Diplomayı da aldık, ne olacak? Yani doktorlar veya hiç küçümsemiyorum tabii. Yani herhangi başka meslekte olanlar gibi duvara... Paris konservatuarından birincilikte mezun olmuş diye duvara assam ne olacak yani?
Evet.
O bir şey ifade etmiyor. Tamam, eğitim olarak en önemli ama yani çalmaya bir şey üstüne koymuyor. O 3 yıl içinde epey bir şeyler çaldım yani. Repertuar yaptırdı hoca. Bir sürü konçertolar çalındı, sonatlar çalındı falan. Yani çalıştım, bir sürü eser çalıştım. Diplomayı aldım. Ondan sonra tabii kaldım daha. Yani gittim 3 sene sonra diploma aldım. Ondan sonra 5 sene daha kaldım. O 5 sene içinde uluslararası yarışmalara katıldım. Yarışmalar özellikle gençler için o devirde belki hala öyledir. Önemliydi. Çünkü ne olursa olsun uzun bir program çalışılıyor. Elemeler en az 2-3 eleme var. Ve onların hepsini hazırlıyorsunuz. Ve tabii dünyanın her tarafından, yani milletler arası olduğu için Rusya'dan gelen var. O zaman Çinliler de ortada yoktu. Yani orada Çinliler ortada vardı da piyasaya çıkmıyormuşlardı. Evet, Japonlar da yoktu pek.
Çok uzun bir maraton süreci tabii yarışma.
Çok tabii.
Çok büyük şey kazandırıyor bu süreçte.
Çok şey kazandırıyor.
Yarışmacıya, gence, çalıcıya. Evet.
Bir defa o eserleri hazırlamak, onları sunacak, yani jüri önünde veya halk önünde sunulacak hale getirmek ve
bir de katılanlar var, katılanlar onları dinlemek.
Katılanlar var tabii, dinlemek. Yani sizin iyisi de var, kötüsü de var. Şey oluyor.
Onu geliştiren bir faktör.
Tabii evet. Kesin. İşte bir sürü şeyi kaçırdım. İtalya'da bir Vencelli Viotti yarışması vardı. Ona katıldım.
Münih yarışması varmış.
Cenevre'de de katıldım. Münih, evet.
Paris,
yani bu iyi dereceler aldım.
Evet. Mesela listede var birkaç. Vitring yarışması. Bunlar birkaç tanesi hocam.
Evet.
Bir
sürü. Herhalde hepsi. O kadar da değildi yani. Değil mi, kaç değil tane mi var sizde? Herhalde o kadardır. Yani genelde hep iyi neticeler aldım. İşte iki tane birincilik var, bir tane ikincilik var. Gerileri de önemli şeyler. Hele o en son Paris'te katıldığı Margaret Jacques Thibault konkurunda, yani yarışmasında, işte o zaman Rusların bütün Avrupa'ya sardıkları devir, yani Rus solistlerin. İşte Oistrakh'lar, yani Oistrakh tabii girmedi şeye ama yarışmaya. Ama
dünyaya
yani
açıldıkları.
Tabii diyelim, dünyaya açıldıkları ve bayağı bir şey vardı. Esaslı bir yarışmaydı yani, böyle kıran kırana. Neyse, orada da Paris şehri ödülünü aldım. Ondan sonra döndüm Türkiye'ye.
Evet, Türkiye'ye dönüş.
Döndüm, evet.
Türkiye'ye dönüş macerasından başlamadan önce yine bir sizden bir şey dinleyelim hocam.
Dinleyelim.
Birlikte Ulvi Cemal Erkin'den Keman Konçertosu'nun, Cemal Erkin'in 3. bölümünü dinleyelim. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde Şef Gürer Aykal hocamızla Sunakan efendim dinliyoruz.
Thank you.
Evet, şimdi bu güzel eserin bu güzel bölümünden sonra Türkiye macerasına başlayalım. Burada nasıl sürdü hocam? Gelince ne yaptınız, neler yaptınız?
Vallahi Hababam, geçen seneye kadar Hababam konserler, turneler, işte yurt içi. Bir defa mesela şimdi yurt içi deyince birden tabii ondan söz etmeden geçemeyeceğim. Biliyorsunuz yani Avustralya kıtası hariç bütün kıtalarda evet. Sayısını hakikaten bilmediğim kadar konser verdim. Tamam.
Büyük şeflerle, bir evet. Sürü büyük solistlerle evet. Birlikte evet. Çalışmalarınız.
Çok ünlü konser salonlarında hem da evet. Konserleriniz
dünyanın
var.
Dünyanın çok önemli konser salonlarında.
Evet. Fakat yani Türkiye'ye döndükten sonra benim için yani o çok önemli bir bölüm Cumhurbaşkanlığı Orkestrası'yla Anadolu turneleri.
Evet.
Bu yani hiç mübalağa etmiyorum, abartısız herhalde Türkiye'nin 1/4'ünden fazla evet. Yerinde çaldım. Kasabasında, çadırda, evet. Ondan sonra mahvellerde, evet.
Yayından
okullarda.
Yayından önce de paylaşmıştık birkaç anımızı. Ya, çok evet. Çok çok güzel anılar. Yani, müthiş hizmet bir de. Evet.
Hizmet olarak müthiş, inanıyorum hizmet evet. Olduğuna. Maalesef her şeyde, çoğu şeyde olduğu gibi Türkiye'de kalıcılığımız yok.
Maalesef.
Yani
maalesef.
İyi bir şeye başlıyoruz, iyi bir program yahut iyi bir şey. Ondan sonra bir süre sonra tamam oldu deniyor. Halbuki hiçbir şey kolay yerleşmiyor.
Maalesef.
Yani mesela 1900 kaç yılında şimdi tam hatırlayamayacağım belki ama yani televizyon evlere girinceye kadar epeyce dolaştık. Hele bir seferinde hatırlıyorum Ankara'dan herhalde 60'lı yıllarda falan. O zaman böyle orkestranın doğru düz otobüsleri falan da yoktu.
Evet.
Kiraladılar. Jet otobüsleri vardı. Sizler hatırlamazsınız. Yaşınız müsait değil hatırlamaya. Onlarla bir otobüse binildi. Çünkü zaten öyle bir gidiyoruz ki bir ay falan sürdü. Ankara, Sivas. Yani şimdi Türk harita olsa tek tek göstereceğim size. Erzurum, Erzincan, aşağı iniyoruz. Diyarbakır. Gaziantep, dönüşte galiba belki. Evet Van, Tatvan, Hakkari ondan sonra aşağı işte iniliyor. Yani
ne muhteşem bir hizmet aslında.
Korkunç bir
zaman.
Şeydi evet. Ve çok güzel bir turne oldu.
Devlet
ve
Senfoni Orkestramızın da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestramızın da misyonuna
çok
son
uygun,
derece
çok
uygun. Büyük Atatürk'ün verdiği.
Ve de küçük şeyle yani küçük orkestrayla çünkü nerede çalacağımızı evet. Bilmiyoruz.
Tabii.
30 kişilik yani ikili bir orkestrayla Şef de Fetikopus. O da çok ilginç bir tipti yani. Siz tanımadınız herhalde.
Yok.
Tanıdınız mı?
Yetişemedik
yok.
Hocam.
Yetişemediniz evet. Genç olmak evet. Bahsoları var bazı konularda tabii oluyor o kadar.
Evet. Evet. Sevgili hocam küçük orkestra deyince şimdi bir başka küçük orkestra maceranız
evet.
Var. O da çok benim hala kulaklarımdadır konserlerinizin sesleri. Ona geçmeden önce yine sizden bir şey dinlemek
peki,
istiyoruz.
Peki.
Wolfgang Amadeus Mozart Keman Konçertosu 5 numaralı Keman Konçertosu'nun 3. bölümünü dinliyoruz Sunakan hocamızdan. Ankara Oda Orkestrası. Evet birazdan bundan konuşacağız. Şef Gürer Aykal efendim. Thank you.
Evet, yani benim hayatımda hakikaten biraz önce bahsettiğim gibi bu Anadolu konserleri, özellikle Anadolu'da yapılan yurt içi turneleri çok önemli. Bir sürü yere gittim şimdi, saymakta bitmeyecek kadar. Türkiye'nin demeyecek de söyledim galiba. 4'te 3'ünden fazla yerinde çaldım. Tabii o da kemancı olmamdan geliyor. Piyanoyu taşıyamıyoruz, evet, bir yerlere.
Tabii.
Kemanı aldım. Çadırda da çaldım. Sokakta da çaldım. Neyse. Ondan sonra... biraz önce hani bahsediyordum, Hakkari'de o zaman bir Hakkari televizyonda gördüm bir iki defa Hakkari'yi, ama şimdi benim 60'lı yıllarda gitmişiz biz. Evet. Yani inanılır gibi değil. Bir sümbül daha var kocaman. Hı hı. Ondan sonra çocuklar, erkek çocuklar kasket giyerlerdi o zaman. Belki, hı hı, siz fotoğraflarda falan, hı hı, bilirsiniz. Hepsi şeye durmuş, otobüse durmuş. Selam duruyorlar. Neyse, şehrin ortasına gitti. Bir tane sol tarafta büyük bir bina, beton bina var. Hastane, orkestra orada kalacak. Bir de kâgir bir ev gibi bir şey görüyorum uzakta. Orası da balikonlar. Benim, hı, orada misafir edecekler. Ondan sonra indik, herkes işte çalgılarını tutuyor falan. Uzaktan da bir çocuklar koşuyor. Ne yapacaksınız, ne yapacaksınız? Onlar duymuşlar işte, akşam çalacaklar. Amca dedi bir arkadaşımızın pantolonu çekti. Bize çalsanız da ya, orası küçük, mahvede çalıyoruz yani, küçük bir salon. İşte vali geliyor, yine memurlar geliyor. Bize de bir şey çalın. Peki dedik. Orada birisi vardı şeyden, Marif müdürümdür dedi. Kimse bilmiyorum. Ama efendim bugün cumartesi deyince artık falan tepe saat. Efendim cumartesi ama yani tellal çıkarsanız duyurulur dedi. Verin bana bir megafon dedi. Başladı şey. Evet. Konuşmaya. Faruk bağıra bağıra otobüsten.
Rahmetli saygıyla analım.
Ya. Ondan sonra dedik çocuklar, yalnız size mahsus, anneleriniz babalarınızı getirmeyin. Bugün 4'te önlüklerinizi giyin, mahvele gelin. Size biraz çalacağız dedi. Onlara, sırf çocuklara bir konser yaptık. Yani o benim hayatımda herhalde bütün çoğu arkadaşımın da hayatlarında unutmayacakları bir manzara. Ve yani ağlayan ağlıyor, çalan çalabiliyor. Küçük bir şeyler çaldık ama o müthiş bir atmosferdi. Evet. Bu öyle. Şimdi gelelim Ankara Oda Orkestrası'na.
Evet, o da müthiş bir macera
için,
daha.
Evet, macera ve benim için hakikaten çok önemli. Bir defa
Türkiye için de çok önemli.
Zannediyorum. Yani onun, burada yalancı tevazu yapmayacağım. Çünkü
evet, kesinlikle.
Onun iyi olmasının sebebi çok çalışmamızdı. Yani evet, ilk seneler çok konser olsun olmasın her gün çalışırdık. Ve yani şimdi bugün öyle bir şey olsa imkansız. Çünkü evet, herkes, yalnız müzisyenler değil, herkes bir çarkta dönüyor ekmek parası için. Hı-hı. Kimi gidiyor bilmem nerede çalıyor. Kimi operada ilave çalıyor. Yani şimdiki hayatta imkansız. Ve uzun süreler hiçbir ücret almadan.
Evet.
Konserlerde de ücret almadan.
Bütün duayenlerimiz, bütün hocalarımız.
Evet, evet.
Hepsini ölenlere, tabii, Allah'tan rahmet. Diğer hocalarımızın da kulakları çınlasın diye.
Ya.
Onları da
hala
sevgiyle, önlerinde eğiliyor saygıyla.
Şeyler aramızda. 9 sene yaşatabildik ve yurt dışında da çok konser verdik. Yani kaç turneye gittik hatırlamıyorum. Ondan sonra yani iyi bir şey yaptık. Yani çok, hayatımda yaptığım iyi şeylerden biri bu yurt içi konserleri. Halka açık konserler, izahlı konserler, yani çalgılar tanıtılıyor, eser hakkında bilgi şey söyleniyor falan. Ondan sonra da konser. Anadolu'nun neresinde olursa olsun. Neresinde olursa olsun. Evet, hala böyle. Yani içim fena oluyor anlatırken. Ama tabii maalesef biraz önce bahsettiğim gibi Hakkari'ye bir daha gitmedim.
Evet.
Sivas'a bir daha gitmedim. Evet.
Keşke.
Evet, ama çağıran olmayınca nasıl gideceksiniz? Doğru, kemanınızı alıp ben konser vermeye geldim diyemezsiniz ki. İsteyen olmayınca. Ama onun dışında tabii bir başka şey, şimdi o günden bugüne çok üniversitelerimiz Allah'tan, hı hı, çok arttı. Hı hı. Şimdi üniversitelere çok gidiyorum. Hem konsere hem konuşmalı şey, konserden sonra kalıyorum. Konuşuyoruz. Çocuklara diyorum ki her istediğinizi sorabilirsiniz. Hı hı. Açık, her soruya cevap var. Dilim döndüğünce.
Evet.
Ve zaman yettiğince.
Ne mutlu ki hemen her yerde üniversitelerimiz var. Üniversitelerimiz, evet, ülkemizin kalkınmasında,
öyle,
kültürel
öyle, şehirleri kalkındırmakta
çok önemli. Şehirlerimizin yaşam biçimlerini değiştiren unsurlar.
Öyle,
İyi ki varlar. Buradan da rektörlerimize, üniversite rektörlerimize seslenelim. Lütfen bizi davet ediniz. Biz, evet, geliriz. Konserler, hı, yaparız. Konservatuvarlar, evet, olarak.
Tabii.
Türkiye'nin sanatçıları olarak. Maalesef programımızın sonuna yaklaşıyoruz.
Vakit
o kadar güzel,
var.
Evet, vakit o kadar güzel geçti ki hocam, nasıl geçti anlayamadık sizin güzel sohbetinizden.
Çok mutlu olduk.
Ben de mutlu oldum. Bazı şeyleri anlatmakta çok zevk alıyorum hakikaten.
O kadar çok şey var ki konuşulacak.
Bu programın tekrarı olacak gibi.
Evet,
hocamızı bir kez daha davet edeceğiz, rahatsız
artık
edeceğiz
gibi. Şimdi konuştuklarımızı tekrar sormamak üzere.
Evet, daha çok anılar var
görüyorsunuz,
çünkü.
Görüyorsunuz çenem açıldı mı gidiyor.
Estağfurullah.
Sevgili dinleyicilerimiz, büyük bir ustamızı stüdyomuzda ağırladık. Çok teşekkür ediyoruz tekrar. Hiçbir konserinizden sonra iyiydi demezmişsiniz.
Demedim çünkü iyi olduğumu kapatmakla, iyi dersem eğer, evet, günü birinde ki bu gidişte herhalde DJ'ye benziyorum.
Mütevazı bir gülümsemeyle fena değil dermişsiniz.
Öyle, çünkü bir işin sonu ya çok iyi dedim mi kapatmak lazım artık.
Evet. O yüzden evet. Sunakan yanınızda bugün ve bütün dünyada evet. isminiz altın harflerle. Çok teşekkür ediyoruz
ben katıldığınız teşekkür
için.
Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bu güzel sohbete. Estağfurullah.
Sevgili dinleyicilerimiz, önümüzdeki hafta yepyeni bir programla sizlerle birlikte olacağız. Hoşça kalın efendim.
Müzikte iz bırakanlar. Hazırlayan ve sunan Seçil Öztan, Ekrem Öztan.